Ayrım 22. Osmanlı'da Seks, Murat Bardakçı. Sayfa 218. İstanbul'un ünlü evleri. Eski adıyla Umumhane, Argo'da aşağı mahalle, Kırmızı Fener yahut sadece ev, gençlerin dilinde mektep, en çok bilinen adlarıyla da kerhane veya genel ev. Aslında birçoğumuz yanlış biliriz. Kerhane sözünün Farsça'da iş yeri, fabrika anlamına gelen kerhaneden geldiğini sanırız ama yanılırız. Gerçi bizim kerhanelerin çalışma hızıyla fabrikalar arasında bir benzerlik vardır. Ama kelimenin aslı Arapça kerh sözcüğüdür. İğrenme, tiksinme anlamına gelir kerh. Eskiler kerhin soluna Farsça ev demek olan haneyi eklemiş, kerhane yapmışlardır. Kelime söylene söylene hafiflemiş, hanın biri düşmüş, neticede kerhane olup kalmıştır. Bir kerhane kavramı Osmanlılarda 19. yüzyılda ortaya çıkar. O döneme kadar gerçi fuhuş amacıyla kullanılan çeşitli evler vardır. Ancak bunlarda ya bir tek kişi çalışmakta ya da geçici olarak faaliyet göstermekte ve zaptiye korkusundan sık sık yer değiştirmektedir. İstanbul'da bugünkü anlamdaki ilk yerleşik genel ev Abdülaziz döneminde görülür. Resmen yasak olmalarına rağmen öncelikle başkentin yönetici ve zengin sınıfına hizmet veren evlere kimse karışmaz. Bunlar büyük ün yaparak edebiyata bile girerler. Bu evlerin en ünlüsü Langa Fatma adında bir kadına aittir. Fatma İstanbul'un öylesine önemli bir kişisidir ki 2. Abdülhamit zamanında öldüğünde ölümü tarihçi Cevdet Paşa'nın raporlarında bile yer alır ve Edirne Kapı semtinde bayağı bir mahalleye mutasarrıfa olarak kibarane ve zarifane keranericilik etmekte olan ve hakkında zaptiye müşirinin bile hüküm ve nüfuzu cari olamayan meşhure Langa Fatma, Şevval'in 28. günü veda-i kerhane-i fena edip gitmiş olduğundan İstanbul'un en büyük kerhanesi kapandı ve ondan sonra ol mertebe muhteşem bir kerhane açılmadı. Vefatına bazı şuera, yani şairler, öldü Langa Fatıma, terkibini tarih düşürdü denir. İstanbul'daki bu çeşit evlerin en eskilerinden biri Aksaray yakınlarında İbrahim adlı bir İranlı tarafından işletilen Acem'in kerhanesidir. Müşterilerinin başında döneminin hükümet üyeleri, beyleri, paşaları ve diğer zenginlerinin bulunduğu evin direktörlüğünü İbrahim'in dostu Fitnat Hanım yapmakta, Kalfa Hanım diye anılan namazında, niyazında, başı örtülü ve eli tesbihli bir kadın da ortalığa göz kulak olmaktadır. Acem'in evi bugünkü benzerlerinden lüks ve ihtişam açısından çok farklıdır. Öyle ki müşterilere hünkâr beğendiden elmasiye tatlısına kadar Osmanlı mutfağının hemen her örneğini sunabilen Ferruh adında birinci sınıf bir ahçısı ve Ferruh'un mutfakta hazırladıklarını zarif bir şekilde sofraya getiren Aleksan adlı genç bir Rum hizmetkarı ve Hoylu Turhan diye bir de peşkircisi vardır. İstanbul'la ilgili kayıtlarda Acem'in evinde mesleklerini sürdüren ve adlarına şarkılar, kantolar bestelenen, destanlar yazdıran kadınların adları şöyle: Sidikli Perver, Tarife, Kumru, Büyük Allı, Küçük Allı, Pesent, Gonca, Cihan Yandı, Teranedil, Büyük İnci, Küçük İnci, Şaşı İfakat, Cami Gelini Seher, Büyük Cenap, Küçük Cenap, Uzun Küpe Firdevs ve Bacaksız İnci Tap. Özellikle 19. yüzyılda yazılan siyasal hicivlere konu olan bir diğer umumhane de Hürmüz'e aittir. Öyle ki Türk hiciv sanatının zirvelerinden sayılan Eşref bile birçok şiirinde Hürmüz'den bahseder. Döneminin bazı ileri gelenleri için en uygun yerin Hürmüz'ün kerhanesi olduğunu yazar ve daha da ileri giderek yüksek düzeydeki devlet yöneticilerinin nikahlı karılarıyla geceleri Hürmüz'de birbirlerine rastladıklarını söyler. Nazır-ı Zaptiye Abdi Beyefendi dün gece Hürmüz'ün kerhanesinde bir güzel zevk eylemiş. Akıbet nimet tesadüf ol gece aguşuna, zevcesi hanımefendiyi kader sevk eylemiş. Aynı yıllarda kentin Anadolu yakasında da bu tür bir evler zinciri vardır. Üsküdar Bülbül Deresi'nde Halide, Nigar, Karakaş Melek, Sütçünün Kızı Kadriye, Arap Saliha ve Vecdiye adlı kadınlar tarafından işletilen bu evler Anadolu'yla da bağlantılı bulunmakta ve karşılıklı sermaye transferi yapmaktadırlar. Bu evler 2. Abdülhamit'in tahta geçişinden birkaç yıl sonra kapatılır. Ama ahlaki gerekçelerle değil, yönetim karşıtlarının buralara müşteri gibi girerek içeride siyasi toplantılar yapabilecekleri korkusundan. Artık evlerin müdavimlerinin gidebilecekleri tek yer ise baskın korkusunun hüküm sürdüğü müstakil evlerdir. Ya haremde? Kelime anlamı gizli saklı yasak demek olan haremdeki günlük hayat gerçekten de bir sır bulutunun ardında. Topkapı Sarayı'nın yüzyıllar boyunca yerli yabancı hemen herkesin ilgisini çeken bu köşesine ait bilgilerimiz çok az sayıdaki belgeyle ve bazı tarih kitaplarındaki kayıtlarla sınırlı kalıyor. Padişahların haremdeki kadınlarla ilişkilerini, bu kadınların sayılarını ve günlük hayatlarını aydınlatmaya yetmiyor. Ama saray ve harem hayatıyla ilgili okunduğunda tebessüm uyandıran olaylar da var. Örneğin kadınlara aşırı düşkünlüğüyle bilinen Sultan İbrahim döneminde yüksek düzeydeki devlet yöneticilerinin görevlerinden biri de güzel, etkileyici ve alımlı genç kızlar bulmak ve padişahı memnun etmek amacıyla bunları saraya hediye etmektir. İbrahim'in sadrazamı bir gün hükümdarın hoşlanacağı tipten bir kız bulur ve gece yarısına doğru saraya haber göndererek hediyenin ertesi gün teslim edileceğini söyler. Padişah'tan ihsan beklerken nefes nefese bir saray ademesi gelir. İbrahim, "Çabuk olsun, çabuk göndersin," demektedir. Ama vakit gece yarısını çoktan geçmektedir ve o saatten sonra gönderilen cariyenin pek işe yaramayacağını düşünen sadrazam tekrar haber göndererek "Sultanım," der, "vakit geç oldu, sabah erkenden takdim edeyim." Giden haberci biraz sonra kanter içerisinde döner ve sadrazama padişahın el yazısıyla bir name-i humayun uzatır. İbrahim, "Bir karı bulmuş idim, bunu bize gönderesin, tahayyür etmeyesin," demekte ve "çabuk ol," diye devam etmektedir. Hediye gün doğarken saraydadır. Sultan İbrahim'in günün birinde aklına eser, "Bana İstanbul'un en şişman kadınını getirin," diye tutturur. Saray görevlileri İstanbul'u karış karış tarar, dev yavrusu bir Erbeni kadını bulup hükümdara takdim ederler. İbrahim kadına hemen aşık olur. Adını Şive Kâr'a çevirir, kadınları arasında 7 numara yapmakla da yetinmez, alır Şam'ın bütün gelirlerini bu Ermeni kadına bağışlar. Ermeni kadının İbrahim'in tahttan indirilmesinden sonraki akıbetini bilmiyoruz. İbrahim'in tam tersi olan ve haremde kadın görmeye tahammül edemeyen padişahlar da vardır ve bunların başında 3. Osman gelmektedir. Oldukça ilerlemiş bir yaşta tahta geçen ve o güne kadar sarayın bir odasında hapis hayatı yaşayan bu padişahın saray kadınlarını çevresinde gördüğünde nasıl hiddetlendiğini anlatan tarih kitapları sonunda bir çözüm bulunduğunu söylüyorlar. Altlarına büyük çiviler çakılmış bir ayakkabı yaptırdı ve bunu giyerek dolaşmaya başladı. Çivilerin çıkarttığı tok sesleri duyan cariyeler derhal odalarına çekilir ve Efendimiz geçinceye kadar orada otururlardı. 3. Osman bununla da yetinmez ve şehre indiği günlerde kadınların sokağa çıkmasını yasaklar, arkasından kadınların evlerinin dışında bulunduklarında hiçbir yerlerini göstermeyecek şekilde giyinmelerini buyurur. İstanbul kadınları tarihte ilk ve son kez olarak gözlerini bile örtmeye mecbur kalmışlardır. Sıkıntılar hanedan mensubu kadınlar için de söz konusudur. Bir padişah kızının hayatındaki en büyük dertlerin başında babasının tahtından indirilmesi veya babası daha hükümdarken kendisine tanımadığı, sevmediği ve seçiminde siyasal tercihlerin rol oynadığı kocalar bulmasıdır. Osmanlı tarihinde çok genç, daha doğrusu bebekken nişanlandırılan bir hanedan üyesi 3. Ahmet'in kızı Ümmü Gülsüm Sultan'dır. Sultan daha konuşmayı bile beceremezken 2 yaşında bulunduğu sırada vezirlerden Abdurrahman Paşa ile nişanlanır. Paşa nikahtan önce ölüverince de bir başka devlet adamına Nevşehirli Ali Paşa'ya verilir. Derken babası tahtından indirilir, damat paşa gözden düşer ve sultan da büyük bir maddi sıkıntıya girer. Ellerinde ne varsa satmaya başlarlar. 2 yıl sonra da Ümmü Gülsüm Sultan çektiklerine dayanamayarak 24 yaşındayken hayata gözlerini kapar. Bir diğer hanedan mensubu 1. Ahmet'in kızı Fatma Sultan ise başka tür bir rekorun sahibidir, evlenme rekorunun. 12 evlilik yaparak erişilmesi güç bir skoru elinde bulunduran bu sultanı çok büyük bir farkla diğer kız kardeşleri izler. Ayşe ve Safiye Sultanlar sadece 6 kez evlenebilmişlerdir. Sarayda bu ve benzeri hadiseler yaşanırken devletin yüksek düzeydeki yöneticilerinin akşam meşgaleleri cariyelerdir. Ama bu cariyeler zevk vermelerinin yanı sıra bazen can da alırlar. Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa olayındaki gibi. Osmanlı tarihinin ünlü kahramanlarından olan Ali Paşa, cariyelere aşırı düşkünlüğüyle tanınan ve 90 yaşına gelinceye kadar her akşam bakire bir cariye ile beraber olma alışkanlığından hiçbir fedakarlıkta bulunmamış bir kişidir. Paşa günün birinde ağır bir hastalığa yakalanır. Tabipler Paşa Hazretleri derler, önce şu ilaçları almanız ve perhize girmeniz gerek. Sonra da bu perhizin kızartma ve zeytinyağlı yemeklerle ilgisi bulunmadığını, cariye perhizi olduğunu söylerler. Ama doktorları dinleyen kim? Benim şifam ilaç filan değil, sizin yasaklamak istediklerinizdir der. Ve hemen o gece yatağının çevresinde bol sazlı, bol cariyeli bir cümbüş düzenler. Ve biraz sonra yataktan paşanın cenazesini çıkartırlar. Böylesine bir ölüm. Hayrullah Efendi'nin 1817-1866 Devleti Osmaniye tarihinin 14. cildinin 97. sayfasında yer alan bir olay, konusu cinsel olmasa bile ifade biçimi açısından son derece ilginçtir. Ve yine bu salde vefat eden Ayasofya Camii Şerifi vaizi Mehmet Efendi'nin sebebi vefatı şöyle beyan olunur ki, Mümayleyhin Süleymaniye Timarhanesi Kurbünde hanesi olup Timarhanede de mevcud olan mecnunlardan birisi firara münasip bir cayi hala sararken meskür hanenin nemşa lağımına yol bulup olma beri tenki tar içinde güzar ederken gözüne bir sürahtan aydınlık görünür. Ve şakül-i saati tam misüllü bala-i kuburdan bir avize dahi gözüne dokunur. Divane herif, muziki müteaffin ve kazif'ten tahdisi can kastıyla ol avize-i muallakı habli metin kıyasıya sıçrayıp iki eliyle sarılır. Meğer dehan-ı sürahtan sarkan şeyh-i dertmendin saha-i müsterahta ferah-ı bal ile bıraktığı kadibi acibiymiş. Biçare şeyh o kazayı muallak isabetinden feryat ettikçe derun-ı karizde cayı giriz arayan divane dahi habli metin sandığı beyzateni muhkem tutup inat ederdi. Vakayı kariz ve hayeden haberdar olanlar gelip şeyh-i sihi kebab ile divanenin başına kakarak alıp veli nimetlerinin topalak püsidesini kurtardılar. Ama bu belayı nigergirden bir çarenin aleti reculiyeti düşüp maddeyi hayatı kesildi. Ünlü şair Abdülhak Hamid'in bu satırların yazarı olan babası olan Hayrullah Efendi günümüz Türkçesiyle şöyle demektedir. Bu yıl vefat eden Ayasofya Camii vaizi Mehmet Efendi'nin ölüm nedeni şu şekilde anlatılır. Adı geçen kişinin Süleymaniye Timarhanesi yakınlarında evi vardır. Delilerden biri kaçıp kurtulmak için yol ararken bu evin lağımına girer. Dar geçit içerisinde giderken gözüne bir delikten sızan aydınlık çarpar ve deliğin üzerinden saat şakülüne benzer bir şeyin sarktığını görür. Deli herif nefes almayı güçleştiren koku ve pislikten canını kurtarmak için sağlam bir ip sandığı şeye sıçrayarak iki eliyle birden asılır. Meğer delikten sarkan dertli şeyhin abdesthanede gönül rahatlığıyla bıraktığı garip erkeklik aletiymiş. Çaresiz şeyh uğradığı bu kazadan ötürü feryat ettikçe lağımın dibine kurtuluş yolu arayan deli de sağlam bir ip sandığı aleti sıkıca tutup inat ederdi. Olayı haber alanlar gelerek kebap şişleriyle delinin başına vurdular ve efendilerini kurtardılar. Ama bu beladan dolayı çaresiz şeyhin erkeklik aleti düştü ve adam öldü. kul köle olan padişah. Hükümdarlara ait bilinen en büyük aşk hikayesi 1. Abdülhamid'in cariyelerinden Ruhşah'a olan bağlılığıdır. Bu aşkı Abdülhamid'in Ruhşah'a hitaben kaleme aldığı ve bugün Topkapı Sarayı arşivinde saklanan mektuplarından öğreniyoruz. Hükümdar bir mektubuna "Ruhşah'ım, Hamid'in sana kurban ola" diye başlıyor. "Cenab-ı Hallak-ı Alem, yani alemin yaratıcısı, mahlukatın halikidir, yani yaratılmışların yaratıcısıdır. Bir kusur ile azap eylemez. Sana bend olmuş, yani bağlanmış bir kulunum. Bu gece gel niyazımdır. Billahi sebebi illetim, yani hastalığıma sebep olan ve belki mevtim, yani ölümüm olursun. Ayağın altına yüzüm gözüm sürerek rica ederim. Kendimi zapt edemiyorum billahi lazim." Kendisini zapt edemediğini söyleyen ve arzuladığı kadını ayağının altına yüzünü gözünü sürerek davet eden sıradan bir insan değil, batmak üzere de olsa yine de koskoca bir imparatorluğun tek hakimidir. Hükümdar bir başka mektubunda artık kendisinden kul kurban diye bahsetmektedir. "Abdülhamid'in ruh şahına kul kurban olsun. Bir kusur ile beni unutma. Benim vücudum turab, yani toprak olunca ben senden geçer isem, yani toprak olduğumda bile senden vazgeçersem anlamında, Allah layığımı versin. Efendim sen benim, ben senin, inşallahu teala ömrüm oldukça cem, yani bir arada oluruz. Nazik ayağına yüzümü sürerek niyaz ederim." Ruhşah bu davetlere icabet etmemiş olacak ki Abdülhamid tekrar kaleme sarılır. "Efendim Hamid sana kurban olsun. Bu gece teşrifinle kulunu ihya edesin. Billahü sabra mecalim kalmadı. Hem ayın iptida, yani ilk gecesidir, kerem senindir. Bu gece kendimi güç zapt ettim. Ayağını öpeyim, beni bu gece Allahu Teala aşkına mahzun eyleme efendim. Sana kul ve kurban olayım efendim." Hükümdarın mektuplarının ne sonuç verdiğini tarihçi Çağatay Uluçay yazıyor. 1. Hamid'in bu yalvarmaları ve niyazları tesirini gösterse gerek, çünkü baş kadını Ayşe Sultan'ın o günden sonra yerini sevgilisi Ruhşah kadın almış, ölünceye kadar 1. Abdülhamid'in kalbine, tahtına ve hazinesine hükmetmiştir. Kitabın sonu. 14 Eylül 2017. Sayfa 226.